Ayrım 18.
Fantin arada sırada dinlenmek için fersah başına 3-4 metrelik vererek o zamanlar Paris yakınlarının küçük arabaları denen arabalara binerek yol almıştı. Günün ortasına doğru Montfermeil'de Boulanger sokağında bulunuyordu. Thénardier hanının önünden geçerken canavar salıncakta sevinç içindeki küçük kızlar onun için bir hayranlık kaynağı olmuştu. Bu neşeli manzara karşısında durdu. Sihirler vardır. Bu iki küçük kız da bu ana için bunlardan biri oldu. Heyecan içinde onları seyrediyordu. Meleklerin varlığı cennete haber verir. Bu hanın üzerinde kaderin esrarlı eliyle yazılmış burası yazısını görür gibi oldu. Bu iki küçük kızın mutlu oldukları öylesine açıkça görünüyordu ki, onlara bakıyor, hayran oluyordu. Öyle durgunlaşmıştı ki, anneleri türkünün iki kıtası arasında soluk aldığı sırada, yukarıda okuduğunuz sözleri söylemekten kendini alamamıştı. Pek güzel iki çocuğunuz var hanım. En korkunç yaratıklar bile yavruları okşandığı zaman yumuşarlar. Anne başını kaldırdı, teşekkür etti, yolcuyu kapının önündeki sıraya oturttu, kendisi eşikte duruyordu. İki kadın sohbete başladılar. İki küçüğün annesi, ''Benim adım Bayan Tener'' diye dedi, ''Bu hanı işletiyoruz.'' Sonra aklı fikri türküsünde ağzının içinde devam etti. ''Gitmem gerek, ben şövalyeyim, Filistin'e gidiyorum.'' Bu Bayan Tener diye kızıl saçlı, tombul, kemikli bir kadındı. Bütün sevimsizliği içinde asker tipli bir kadın. Garip şey, dalgın bir ifadesi vardı. Bu da okuduğu hayali yazılardan geliyordu. Erkeksi bir işvebazdı. Meyhaneci kadın muhayyilesine eklenen eski romanların bu gibi etkileri olur. Hala gençti, 30 yaşında var yoktu. Çömelmiş oturan bu kadın, ayakta dursaydı, panayırların özelliği olan o dev adamları andırır uzun boyu, geniş omuzlarıyla daha başlangıçta yolcu kadını ürkütür, güvenini sarsar, ileride anlatacaklarımızın meydana gelmesini önlerdi. Bir insanın ayakta duracak yerde oturup kalması kader üzerinde önemli rol oynuyor. Yolcu biraz değiştirerek hikayesini anlattı. İşçiymiş, kocası ölmüş, Paris'te iş bulamamış, başka yere iş aramaya gidiyormuş doğduğu şehre. Paris'ten daha o sabah yaya olarak ayrılmış, çocuğu da kucağında olduğundan yorulmuş, Vimamble arabasına rastlayınca ona binmiş. Vimamble'dan Montfermeil'e kadar yaya gelmiş. Küçük de biraz yürümüş ama çok değil, daha pek ufakmış, onu gene kucağına alması gerekmiş, yavrucak uyuyakalmış. Bunu söylerken kızını göğsü kabararak öptü, bu da çocuğu uyandırdı. Çocuk gözlerini açtı, annesi gibi onun da iri mavi gözleri vardı. Baktı ama neye? Hiçbir şeye, her şeye. Bizim faziletlerimizin alacakaranlıkları karşısında küçük çocukların pırıl pırıl masumiyetlerinin esrarı olan o ciddi, bazen de merhametsiz haliyle baktı. Adeta kendilerinin melek olduklarını seziyorlar, bizim de insan olduğumuzu biliyorlardı. Sonra çocuk gülmeye başladı, annesinin onu tutmaya çalışmasına rağmen koşmak isteyen bir küçük yaratığın zapt edilemez gücüyle yere kaydı. Birdenbire salıncaktaki iki küçüğü gördü, öylece kala kaldı. Bir hayranlık belirtisi olarak dilini çıkardı. Thénardier ana kızlarını çözdü, salıncaktan indirdi. ''Hadi oynayın bakalım üçünüz'' dedi. Bu yaşlarda çocuklar çabuk anlaşırlar. Bir dakika sonra küçük Thénardier'ler yeni gelenle birlikte toprağın üzerinde çukurlar açarak eğleniyorlardı. En büyük eğlenceleri. Bu yeni gelen çocuk pek neşeliydi. Annesinin iyiliği yavrunun neşesinde görülüyordu. Kürek işi gören bir tahta parçasını eline almış, ancak bir sineğe yetebilecek bir çukuru habire kazıyordu. Mezarcının yaptığını bir çocuk yaparsa güldürücü oluyor. İki kadın sohbete devam ettiler. Sizin küçüğün adı ne? Cosette. Cosette'i siz Euphrasie diye okuyun. Küçüğün adı Euphrasie'di ama annesi anaların, halktan kişilerin Josefa'yı Pepita, Françoise'ı Fiyet yapan sevimli, zarif içgüdüsüyle Öfrazi'yi Kozet'e çevirmişti. Sözcüklerin nasıl türediğini inceleyen bilimi baştan başa bozan, şaşırtan üremeler bu türdendir. Theodor'u Guon haline getirmeyi başaran bir büyük anne tanımıştık. Kaç yaşında? 3 yaşına basacak. Benim ilkim gibi. Bu arada 3 küçük kız derin bir üzüntü, sonsuz bir mutluluk içinde toplanmışlardı. Bir olay karşısındaydılar. Topraktan kocaman bir solucan çıkmıştı. Hem korkuyorlardı hem de şaşkınlıkla kendilerinden geçmişlerdi. Işıldayan alınları birbirine dokunuyordu, sanki bir ayla içinde üç başlı görünen. Tener diye ana, çocuklar nasıl da çabucak anlaşıyorlar dedi. Üçünü bir arada görenler kardeş olduklarına yemin ederler. Bu söz öbür ananın muhakkak beklediği kıvılcım oldu. Bayan Tenardiye'nin elini yakaladı, ona gözünü kırpmadan baktı. ''Çocuğuma bakmayı kabul eder misiniz?'' diye sordu. Bayan Tenardiye ne kabul ne de ret ifade eden şaşkın hareketlerden birini yaptı. Cosette'in annesi devam etti. ''Bakın, kızımı memleketime götüremem, işim buna el vermez. Çocukla iş bulmak imkansız olur. O memlekette insanlar öyle gülünç ki, sizin hanın önünden beni tanrı geçirdi.'' Kızlarınızın bu kadar güzel, temiz, mutlu olduklarını görünce içim alt üst oldu, heyecanlandım. Kendi kendime işte iyi bir anne, tamam, üç kız kardeş olurlar dedim. Sonra geri dönmekte gecikmem. Çocuğuma bakmayı kabul eder misiniz? Bayan Tenardiye, iyice anlaşmamız gerek dedi. Ayda 6 frank veririm. Sözün burasında koltuk meyhanesinin derinliklerinden bir erkek sesi bağırdı. 7 franktan aşağı olmaz, 6 aylıkta peşin. Tenardiye ana, 6 kere 7, 42 dedi. Veririm dedi anne. Erkeğin sesi, ayrıca da 15 frank ilk masraflar için diye ekledi. Bayan Tenardiye, hepsi 57 frank eder dedi. Bütün bu sayılar arasında da belli belirsiz türküsünü mırıldanıyordu. Gereklidir diyordu bir savaşçı. Veririm dedi anne, 80 frangım var. Memlekete gitmeye yetecek kadar da bana kalır. Yaya giderek elbette. Orada para kazanırım. Yeteri kadar kazanınca yavrumu almaya gelirim. Erkeğin sesi, küçüğün çamaşırları var mı diye sordu. Tenardiye ana, kocam dedi. Elbette çamaşırları var zavallı yavrumun. Kocanız olduğunu anlamıştım. Hem de pek güzel takımları vardır, aklın almayacağı şeyler. Hep düzineyle, üstelik hanımlar gibi de ipekli elbiseler. Hepsi bavulunda. Erkek sesi, onları vermeniz gerekecek diye üsteledi. Elbette ki vereceğim dedi anne, kızımı çırılçıplak bırakırsam gerçekten pek tuhaf olur. Efendinin yüzü göründü, iyi öyleyse dedi. Pazarlık tamamlandı. Anne geceyi handa geçirdi, parasını verdi, çocuğunu bıraktı, içinden çamaşırlar çıkınca sönen, hafifleyen bavulunu kapattı. Ertesi sabah da yakında dönmeyi düşünerek yola çıktı. Bu ayrılıklar sakin sakin hazırlanır ama birer umutsuzluk, birer üzgünlük kaynağıdır. Tenardiyelerin bir komşusu geri dönen bu anneye rastladı, hemen gelip anlattı. Demin sokakta ağlayan bir kadın gördüm, içim paralandı. Cosette'in annesi gidince adam karısına, ''Bu para icraya olan 110 frank borcumu kapatacak.'' dedi. Vadesi yarındı, 50 frank eksikti. Biliyor musun ki adliye memuru ile protesto kapıma dayanacaktı? Küçüklerle iyi bir fare kapanı kurdun. ''Farkındayım.'' dedi kadın. 2. Karanlık iki yüzün ilk taslağı. Yakalanan fare pek çelimsizdi ama kediyi sıska bir sıçan bile sevindirir. Tenardiyeler kimdi? Taslağı daha sonra tamamlarız. Bu yaratıklar yükselen kaba insanlarla düşen akıllı kimselerin meydana getirdiği kökü belirsiz bir sınıftandırlar. Bu sınıf orta tabaka ile aşağı tabaka denenlerin arasındadır. İkincilerin bazı kusurlarıyla birincilerin bütün kötülüklerini birleştirir. Ama işçinin yiğit hamleleriyle burjuvanın namuslu düzeni bunlarda yoktur. Tesadüfen herhangi bir karanlık ateş kendilerini ısıttığında kolayca canavarlaşabilecek cüce yaratıklardı bunlar. Kadında aslında bir hayvan, adamın dokusunda da kopukluk, sefillik vardı. Her ikisi de kötülük yönünde yapılan iğrenç ilerlemeye en üst derecede kabiliyetliydiler. Yengeç tipli ruhlar vardır. Durmadan karanlıklara doğru geri geri giderler. Hayatta ilerlemekten çok gerileyen tecrübeleri biçimsizliklerini arttırmak için kullanırlar. Boyuna daha beter olan, gittikçe artan bir karalığa daha çok bulanırlar. Bu adamla bu kadın da işte bu ruhlardandı. Thénardier'ler hele insanın yüzünden yaratılışını okuyanlar için pek rahatsız ediciydiler. Bazı adamların yüzüne bakmak onlardan kuşkulanmaya yeter. Onların da her iki uçtan da tedirgin oldukları kolayca anlaşılır. Arkalarındakilerden kuşkulanırlar, önlerindekileri korkuturlar. Bilinmeyen bir şey vardır onlarda. Ne yaptıklarını olduğu gibi ne yapacaklarına da kefil olunamaz. Gözlerinde bulunan gölge onları ele verir. Sadece söyledikleri bir sözü işiterek ya da yaptıkları bir hareketi görerek, geçmişlerindeki karanlık sırlarla geleceklerindeki kaygı verici esrarı sezmek kabildir. Bu Thénardier, sözüne güvenmek gerekirse askerlik etmişti, dediğine göre de çavuş olmuştu. Belki de 1815 savaşlarına katılmıştı, oldukça da yiğitlik göstermişti. Bunun ne olduğunu ileride göreceğiz. Meyhanesinin tabelası savaş menkıbelerinden birini belirtiyordu. Resmi kendisi yapmıştı, her şeyden biraz anlardı çünkü, ama kötü yapardı. O sıralarda klasik roman eskiden Clélie iken, şimdi sadece Lodoiska olmuştu. Gene de oldukça kibardı ama gitgide adileşiyordu. Mademoiselle de Scudery'den Madame Barthélemy Hadot'a, Madame de Lafayette'den Madame Bournon Mallarme'a düşmüştü. Parisli kapıcı kadınların duygulu kalplerini tutuşturan, hatta banliyöyü de kasıp kavuran bir roman okuma merakı almış yürümüştü. Bayan Thénardier'in de aklı ancak bu tarz kitapları okumaya yeterdi, onlarla besleniyordu. Beyin diye nesi varsa bunların içinde boğuyordu. Bu ona genç olduğu zamanlarda, hatta biraz daha sonraları bile son derece görgüsüz, ancak kocasının yanında düşünen kimse hali veriyordu. Çünkü kocası dil bilgisi kurallarını bilecek kadar okumuş, kaba bir adamdı. Yalnız sekse ait her şeyi okuyan, kusursuz, katışıksız bir ahmaktı. Karısı kendisinden 12-15 yaş gençti. Daha sonra masal kahramanlarını andıran o salkım saçak saçları ağarmaya başlayınca, Pamela'dan ortaya cadı çıkınca, Thénardier ana, saçma romanları lezzetle yutmuş, kötü ruhlu, şişman bir kadından başka bir şey değildi. Ama bu ahmakça şeyleri okuyup da kötü sonuç almamak imkansızdı. Böylece ilk kızının adı Eponin'di. Küçüğe gelince zavallı çocuk az daha Gülnar adını alacaktı ama Ducre Duminil'in bir romanının yol açtığı bilmem hangi mutlu bir değişiklikle adı Azelma oldu. Zaten bu arada şunu da söyleyelim ki bizim burada imada bulunduğumuzu, vaftiz adı anarşisi devri diyebileceğimiz bu garip çağda her şey gülünç, yalınkat değildi. Anlattığımız hayali unsurun yanında toplumsal belirtiler vardır. Bugün sığırtmaç çocuğun Arthur, Alfred, Alphonse diye adlandırılması, Vicont'un da hala Vicont'lar varsa, Thomas, Pierre, Jacques adını taşıması pek seyrek rastlanan bir durum değildir. Zarif adı halka, köylü adını asılzadeye veren bu değişiklik sadece eşitlik karışıklığıdır. Yeni esintinin karşı konulmazcasına içe işleyişi her yerde olduğu gibi burada da görülüyor. Görünüşteki bu uygunsuzluğun altında büyük derin bir şey var. Fransız devrimi. 3. Tarla kuşu. Talihin yaver gitmesi için adamın düzenbaz olması yetmez. Koltuk meyhanesi iyi yürümüyordu. Thénardier, yolcu kadından aldığı 57 frank sayesinde protestodan kurtulmuş, imzasının şerefini kurtarabilmişti. Ertesi ay gene paraya ihtiyaçları oldu. Kadın, Cosette'in çamaşırlarını, elbiselerini Paris'e götürüp 60 frank karşılığında rehine koydu. Bu para da harcanır harcanmaz, Thénardier'ler küçük kızı ancak acıyarak evlerine aldıkları bir çocuk gibi görmeye başladılar, ona göre de davrandılar. Hiçbir şeyi kalmadığından, onu küçük Thénardier'lerin eski eteklikleriyle, gömlekleriyle, yani partallarla giydirdiler. Ona herkesin artığını yedirdiler, köpekten biraz daha iyi, kediden daha kötü beslediler. Kedi ile köpek zaten onun her zamanki sofra arkadaşlarıydı. Cosette yemeğini masanın altında, onlarla birlikte onlarınkinin eşi tahta çanağın içinde yiyordu. İleride göreceğimiz gibi Montreuil-sur-Mer'e yerleşen anne, çocuğundan haber almak için her ay bir mektup yazıyordu. Daha doğrusu yazdırıyordu. Thénardier'ler hep aynı değişmez karşılığı veriyorlardı. Cosette gayet iyiymiş. İlk 6 ay geçince anne 7. ay için 7 frank gönderdi. Her ayda hiç aksatmadan göndermeye devam etti. Yıl daha sona ermemişti ki Thénardier, bize ne büyük bir lütufta bulunuyor. Onun 7 frankını ne yapalım biz dedi. 12 frank istemek için mektup yazdı. Kendisine çocuğunun pek mutlu olduğunu, iyi geliştiğini yazdıkları için anne kabul etti, 12 frank gönderdi. Bazı kimseler birinden nefret etmeden başkasını sevemezler. Thénardier ana kendi iki kızını ihtirasla seviyordu. Bu yüzden yabancıdan nefret etti. Bir ana sevgisinin çirkin cepheleri olabileceğini düşünmek pek üzücüdür. Cosette'in evde kapladığı yer her ne kadar küçükse de, kadın bunun kendi kızlarından alındığını sanıyordu. Bu küçük onların soluduğu havayı azaltıyormuş gibi geliyordu ona. Bu kadının ona benzer birçok kadınlar gibi harcaması gereken bir miktar okşamayla bir miktar da dayağı küfürü vardı. Elinin altında Cosette olmasaydı bütün sevilmelerine rağmen muhakkak ki bunların hepsini kızlarına boşaltacaktı. Yabancı kız dayakları üzerine çekerek onlara hizmet ediyordu. Kızlar sadece okşamaları aldılar. Cosette ne yapsa hak etmediği şiddetli cezalar sağanağı üzerine yağıyordu. Durmadan cezalandırılan, sert davranışlarla karşılaşan, dövülen, kendisine benzer iki küçük yaratığın kendi yanında bir şafak ışığı içinde yaşadığını gören bu sakin, zayıf yaratık ne bu dünyadan ne de Tanrı'dan bir şey anlayabiliyordu. Thénardier ana Cosette'e kötü davrandığından Eponine'le Azelma da kötülük yapmaya başladılar. Çocuklar bu yaşlarda analarının birer kopyasıdır. Daha küçük boydadırlar o kadar. Bir yıl geçti, sonra bir yıl daha. Köyde şöyle söyleniyordu. Şu Thénardier'ler iyi insanlar. Zengin değiller ama kendilerine bırakılan zavallı bir çocuğu yetiştiriyorlar. Annesi Cosette'i unuttu sanıyorlardı. Bu arada Thénardier bilinmez hangi karanlık yollardan çocuğun gayrimeşru olduğunu öğrenmişti. Annesinin bunu itiraf edemeyeceğini anladığından aylık 15 frank istedi. Yaratık büyüyormuş, yiyormuş. İstediğini vermezse onu geri göndermekle korkutuyordu. Canımı sıkmasın diye bağırıyordu. Yavrusunu esrarlı işlerinin tam ortasına fırlatırım. Zam isterim ben. Anne 15 frank gönderdi. Yıldan yıla çocuk büyüdü, sefaleti de birlikte. Cosette pek küçük olduğu sürece öbür iki çocuğun yerine hırpalanan kimseydi. Biraz daha serpilmeye başlayınca, yani daha 5 yaşına bile basmadan evin hizmetçisi oldu. Denebilir ki 5 yaşında inanılır gibi değil. Ne yazık ki bu gerçektir. Toplum içinde acı her yaşta başlar. Daha pek yakında eşkıya olan yetim Durmolar adında birinin davasına şahit olmadık mı? Resmi belgelere göre dünyada kimsesi olmadığından 5 yaşından beri yaşamak için çalışıyordu, çalıyordu. Cosette'e alışveriş yaptırıyorlar, avluyu, odaları, sokağı süpürtüyorlar, bulaşık yıkatıyorlar, hatta yük bile taşıtıyorlardı. Anne hala Montreuil-sur-Mer'de olduğundan, ücreti de doğru dürüst ödeyemediğinden Thénardier'ler çocuğa bu şekilde davranmakta kendilerini haklı gördüler. bir iki aylık sürüncemede kalmıştı. Anne şu geçen 3 yıl sonunda Montfermeil'e geri gelmiş olsaydı çocuğunu tanıyamazdı. Bu eve geldiğinde pek güzel, körpecik olan Cosette şimdi sıska, sapsarıydı. Tasalı bir hali vardı. İçinden pazarlıklı diyordu Thénardier'ler. Haksızlık onu hırçınlaştırmış, sefaletse çirkinleştirmişti. Acı veren güzel gözlerinden başka bir şeyi kalmamıştı. Çünkü çok iri olduklarından onlarda daha büyük miktarda keder görülüyordu. Daha 6 yaşında bile olmayan, yırtık eski bez paçavralar içinde titreyen bu zavallı çocuğun, kışın kızarmış ufacık ellerinde kocaman bir süpürge, iri gözlerinde bir damla yaşla, gün doğmadan sokağa süpürdüğünü görmek pek üzücü bir şeydi. Memlekette ona tarla kuşu adını takmışlardı. Benzetmeleri seven halk, bir kuştan daha iri olmayan, titreyen, korkan, ürperen, her sabah evde, bütün köyde ilk uyanan, şafaktan önce daima ya sokakta ya da tarlalarda olan bu küçük yaratığa bu adı vermekten hoşlanmıştı. Yalnız zavallı tarla kuşu hiçbir zaman şakımıyordu. 5. Kitap İniş. Kara boncukçulukta bir ilerlemenin hikayesi. Bu arada Montfermeillilerin dediğine göre çocuğunu yüzüstü bırakmış gibi görünen bu anne ne olmuştu, neredeydi, ne yapıyordu? Küçük Cosette'ini Thénardier'lere bıraktıktan sonra yoluna devam etmiş, Montreuil-sur-Mer'e gelmişti. Hatırlanacağı gibi 1818 yılındaydı. Fantine 10 yıla yakındır köyünden uzaklaşmıştı. Montreuil-sur-Mer'in görünüşü değişmişti. Fantine sefaletten sefalete düşerken doğduğu şehir refaha ermiş, ilerlemişti. Aşağı yukarı 2 yıldır küçük yerlerin büyük olayları olan sınai işlerden birisi orada da ortaya çıkmıştı. Bu nokta önemlidir, açıklamayı hatta üzerinde durmayı faydalı görüyoruz. Hatırlanamayacak kadar eski zamanlardan beri Montreuil-sur-Mer'de özel bir sanayi vardı. İngiltere'nin kara kehlibarıyla Almanya'nın kara boncuklarının taklidi. İlkel maddelerinin pahalılığı işçilik ücretini etkilediğinden bu sanayi olduğu yerde kalmış gelişememişti. Fantine Montreuil-sur-Mer'e geri döndüğünde bu kara maddeler üretiminde duyulmamış bir değişiklik meydana gelmişti. 1815 yılının sonlarına doğru bir adam, bir yabancı gelip şehre yerleşmiş, boncuk yapımında reçine yerine gomalaka kullanmayı akıl etmiş, hele bilezik yapımında bir takım değişiklikler getirmişti. Bunlar bir devrim yaratmıştı. Bu küçük değişiklik gerçekte ilkel madde fiyatını büyük ölçüde azaltmıştı ki bu da 3 fayda sağlamıştı. Bir kere işçi ücretlerini arttırdığı için memleket yararına, ikincisi malı ıslah ettiği için alıcı yararına, üçüncüsü de kârı 3 katına çıkarmakla birlikte malı daha ucuza satmakla yapımcının yararına. Böylece bir taşla 3 kuş vurulmuş oluyordu. 3 yıla varmadan bu usulün yaratıcısı zenginleşmişti. Bu iyi bir şeydi. Çevresindekileri de zenginleştirmişti. Bu daha da iyiydi. O bölgenin yabancısıydı. Aslı hakkında kimse bir şey bilmiyordu. Başlangıcı hakkında az şey biliniyordu. Montreuil-sur-Mer'e geldiğinde elbiseleri, hali, tavrı, konuşması bir işçiyi andırıyordu. Anlattıklarına göre onun Aralık ayının bir akşam üzeri, çantası sırtında, budaklı bastonu elinde, Montreuil-sur-Mer denilen küçük şehre girdiği gün, belediye dairesinde büyük bir yangın çıkmıştı. Bu adam kendisini ateşe atmış, hayatı pahasına 2 çocuğu kurtarmıştı. Bunlar jandarma yüzbaşısının çocuklarıydı. Bunun sonucu olarak da ona kimse kimlik kağıdını sormayı akıl etmemişti. Ondan sonra adı öğrenilmişti. Madeleine babaydı adı. 2. Madeleine 50 yaşlarında bir adamdı, hep düşünceli dururdu, iyi kalpliydi. İşte onun hakkında bütün bilinenler bundan ibaretti. Onun ustaca elden geçirip ıslah ettiği bu sanayinin hızla gelişmesi sayesinde Montreuil-sur-Mer önemli bir iş merkezi olmuştu. Kara kehribarı çok kullanan İspanya her yıl büyük miktarda siparişler veriyordu.